Ayrım 11. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi, yardımcı doçent doktor Pınar Şafak. Sayfa 110. İpucu düzeyi. Beceri analizi yapıldıktan sonra becerideki her basamağın öğretiminde verilecek olan ipucun düzeyi de önemlidir. Farklı düzeylerde ipuçları vardır. Önemli olan doğru ipucunu doğru zamanda kullanmak ve gerektiği gibi geri çekmektir. Çünkü öğrencinin beceri ipuçları olmaksızın bağımsız yapmasını istiyoruz. Bu nedenle ipucunu geri çekeceğimiz zamanı iyi bilmeliyiz. İpuçlarını hızlı geri çektiğimizde öğrenci beceride bağımsızlaşmamış olabilir. Ya da çok yavaş geri çektiğimiz için öğrenci ipuçlarına bağımlı kalabilir. Sözel ve görsel ipuçları, sözel ipucu, model olma, görsel ipuçları, jest ipucu, işaret ipucu, fiziksel yakınlık ipucu, uyaran içinde ipucudur. Fiziksel ipuçları ise fiziksel yardım, el üstünde yardım, el altında yardım, dokunma ipucu ve fiziksel yakınlık ipucudur. Sözel ipucu, tepkiyi ortaya çıkarmak için sözel olarak verilen ipucudur. Örneğin, bardağı eline al gibi. Sözel ipucu cümlelerle başlamasına karşın kelimelere ve kelime parçalarına doğru geri çekilir. Doğrudan sözel ipucu olabileceği gibi dolaylı sözel ipuçları da olabilir. Örneğin, macunun kapağını açtın, şimdi ne yapacaksın gibi. Model olma. Öğretmenin beceri basamağına nasıl yapıldığını, yani doğru tepkiyi bizzat yaparak göstermesidir. Bazen akranlarda model olma da kullanılır. Model olma ipucu geri çekilmesinde beceri basamağını yapıyormuş gibi yapıp basamağı tamamlamayarak öğrencinin yapması beklenir. Görsel ipuçları. Öğrencinin uygun tepki üretmesi için resim, fotoğraf ya da nesne gibi görsel ipuçlarının kullanılmasıdır. Jest ipucu. Öğretmenin jestleriyle yani vücut hareketleriyle tepkiye ipucu vermesidir. Örneğin masa hazırlama becerisinde baş hareketiyle kaşıkların durduğu çekmeceyi işaret etmesi gibi. İşaret ipucu. Öğrenciye doğru tepki vermesi için parmakla işaret ederek ipucu vermedir. Fiziksel yakınlık ipucu. Beceri basamağında doğru tepkinin ortaya çıkması için öğretmenin gerekli nesne ya da ortama yaklaşması, yanında durması ya da nesnenin öğrenciye yaklaştırılmasıdır. Örneğin, el yıkama becerisi bitiminde öğretmenin havlunun yanına gidip durması ya da havluyu öğrencinin yakına getirmesi gibi. Fiziksel yakınlık, ipucu görsel bir ipucu olmakla beraber aynı zamanda fiziksel ipucu olarak da sınıflandırılmaktadır. Uyaran içinde ipucu, uyaranın kritik boyutlarının ya da özelliklerinin artılmasıdır. Renk artırılabilir ya da boyutları büyütülebilir. Fiziksel yardım. Fiziksel yardım, işaretler, jestler ve motor hareketlerde doğru tepkinin üretilmesi için verilen yardımdır. Öğretmenin doğru tepki için hareketin yapılmasında öğrenciye dokunarak ya da onu tutarak beceri yaptırmasıdır. Resim yapma becerisinde fırça hareketlerine elinden tutup yardım vermek ya da denge tahtasında yürüyen öğrencinin elinden tutarak dengesini sağlamasına yardım etmek fiziksel yardım örnekleridir. Fiziksel yardımın geri çekilmesinde hafif tutuş, hafif dokunuş ve gölge şeklinde hareketi takip etme sırasıyla olur. El üstünde yardım. Bu fiziksel yardım türünde beceri basamağında doğru tepki için öğretmen öğrencinin elinin üstünden tutarak beceriyi yaptırır. Örneğin, sürahi tutup bardağa su doldurma sırasında öğretmenin öğrencinin elinin üstünden tutarak sürahinin kulpundan tutturması ve bardağa su doldurmasına yardım etmesi gibi. El altında yardım. Açık çocukların bir kısmı, özellikle görme yetersizliğinden etkilenmiş olanlar, çevrelerini göremedikleri için kendilerine dokunulmasına rahatsız olurlar. Ellerinin sıkıca tutulup istemedikleri ve bilmedikleri şeylere dokundurulmasından haklı olarak hoşlanmazlar. Bu durumda özellikle görme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar için el altından yardım çok daha uygun olur. Öğretmen, beceri basamağında doğru tepki için öğrencinin elinin altına ellerini koyarak beceriyi yapar. Burada öğretmenin ellerini öğrenciye rehber olmalı ve ona dokunmaya teşvik etmelidir. Öğrenci, öğretmenin ellerini izleyerek beceri basamağının nasıl yapıldığı hakkında fikir edinir. İstediği zaman ellerini çekmekte özgürdür. Bu da öğrencinin öğretmenine güvenmesini sağlar ve çalışmaya daha rahat katılır. Dokunma ipucu. Dokunma ipuçları, belirgin bir mesaj iletmek amacıyla kişinin vücudunda konumlanmış işaretlerdir. Örneğin, öğretmenin oturma tepkisi için otur anlamında öğrencinin omzuna dokunması. Becerileri doğal ortamda öğretin. Aç ya çocukların yeni becerileri edinmeleri sadece uzun sürmekle kalmaz, öğrenilen becerilerin genelleştirilmesi de genellikle zordur. Bir aç ya çocuğa bir beceriyi öğrettiğinizde onun bu beceriyi farklı bir ortamda, farklı materyal ve kişiler varlığında tekrar uygulayabileceğini düşünmek yanlış olur. Bu nedenle becerilerin doğal ortamda öğretilmesi şarttır. Beceri öğretimini genellemeye hizmet edecek şekilde planlamak önemlidir. Örneğin, eğer bir çocuk bebeğin üzerinde bir düğmeyi ilikleyebiliyorsa bu onun kendi pantolonun üzerinde düğme ilikleyebileceğini göstermez. Bu beceriyi ayrıca öğrenmesi gerekecektir. Mümkün olduğunca işlevsel becerileri içinde oluştuğu ortamlarda öğretiniz. Bir becerinin doğal ortamda öğretimi için planlanmış öğretim etkinliklerinin yanı sıra bazen planlanmamış anlar da öğretim için çok uygun olabilir. Buna öğretilebilir an avantajı denmektedir. Genellikle tamamen planlanmadan gelen bu anlardan yararlanarak öğrenciye belirli bir bilgi ya da beceri kazandırılabilir. Örneğin çocuk oyuncak bebekle oynarken öğretmenin vücut bölümlerini etiketlemesi gibi. Basamakları inip çıkarken basamakları saymak gibi. Esnek olmak ve bu anların avantajını kullanmak önemlidir. Öğretilebilir an avantajının kullanıldığı öğretim yaklaşımları olan doğal öğretim yaklaşımlarından fırsat öğretimi, aktif ve temelli öğretim ve gömülü öğretim yöntemleri vardır. Becerilerle pratik yapmak için çeşitli fırsatlar yaratın. Öğretilebilir an avantajını kullanmanın öneminden bahsettiğimize göre bazen bu anlar için fırsat yaratmak iyi olabilir. Ayrıca unutulmamalıdır ki aç ya çocukların bir beceride bağımsızlaşabilmesi için birçok tekrara ihtiyacı olacaktır. Planlı derslerle birlikte gün boyunca doğal ortamda alıştırma yapmasını sağlamak gerekebilir. Örneğin sabah okula geldiğinde sınıf kapısı girişinde ayakkabılarını çıkarıp pandiflerini giyerse her sınıfa giriş çıkışta ayakkabılarını çıkarıp giymek için birden fazla tekrar yapmış olacaktır. Bu da çocuğun bu beceriyi öğrenmesi ve beceride ustalaşması için çok güzel bir fırsattır. Motivasyon. Öğrencinin öğretime etkin katılabilmesi ve amaçların en etkili biçimde gerçekleşmesi için motivasyonu önemlidir. Bu nedenle motive edici materyaller kullanmak ve motive edici etkinlikler yapmak önemlidir. Öğretim sırasında öğrencinin ilgi duyacağı materyalleri kullanmak öğrencinin beceriye ilgisinin artmasını sağlar ve öğrenmesini kolaylaştırabilir. Örneğin eğer bir çocuk saç tokalarını seviyorsa fakat dersin amacı sayı sayma ise sayma işlemi saç tokaları ile yaptırılabilir. Açık beklentiler. Öğrenciden ne yapmasını istediğimizi açık ve anlaşılır biçimde belirtmeliyiz. Bazen öğrenciler söylediklerimizi bizim sandığımız şekilde anlamayabilirler. Bu nedenle ne beklediğimizi en açık biçimde öğrenciye iletmeliyiz. Öğrenmeye aktif ve pasif katılım. Bazı aç ya çocuklar hareket etmekten ve aktif etkinliklerden hoşlanırken bazı çocuklar hareket etmekten fazla hoşlanmaz ve pasif etkinlikleri tercih ederler. Öğretmen günlük programını öyle düzenlemeli ki bir aktif etkinliğe bir pasif etkinlik takip etmelidir. Örneğin 15 dakika masa başında egoları takarak yapılan bir çalışmayı 15 dakikalık yürüyüş etkinliği takip edebilir. Tercih edilen kişiler. Bazı aç ya çocukların çalışmaktan daha çok hoşlandı ya da diğerlerine göre daha çok tercih ettiği kişiler olabilir. Çocuğun her zaman tek bir öğretmenle çalışması uygun değildir. Diğer öğretmenlerle de çalışması farklı kişilerin varlığında becerileri gerçekleştirmesi için önemli olabileceği gibi sosyal anlamda gelişmesi için de önemlidir. Ancak çocuğun kişi tercihine de saygı duymak gerekir. Bu nedenle günlük etkinlikler sıralanabilir ve her etkinlik için iki öğretmen seçeneği sunularak hangisiyle bu etkinlikte birlikte çalışmak istediği sorularak seçim yaptırılabilir. Her seferinde sunulan seçenekler farklı öğretmenlerle zenginleştirilebilir. Böylece çocuk çalışmak istediği öğretmeni kendisi seçtiği için çalışma sırasında problem davranışlar sergilemeyecektir. Tepki için süre verme. Aç ya çocukların etkilendiği yetersizlikler ve bilişsel güçlükleri göz önüne alırsak, kendisine bir yönerge verildiğinde bunu işlemlemek için zamana ihtiyacı olduğu anlaşılabilir. Aç ya çocukların gelen bilgiyi değerlendirmeleri ve bir cevabı hazırlamaları için ek zamana ihtiyaçları vardır. Bu nedenle çocuğa iletişimi başlatmak ve cevap vermek için ihtiyacı olan zamanı vermek önemlidir. Rutin oluşturma. Yaşantımızda rutin hale gelmiş faaliyetlere dayanırız. Bunlar bizim olayları anlamamıza, kendimize daha rahat ve güvende hissetmemizi sağlarlar. Açça çocuklar için de rutin oluşturmak, kendisini rahat ve güvende hissetmesini sağlayacaktır. Ayrıca rutinler öğrencilerin daha kolay öğrenmelerine de hizmet eder. Örneğin bir çocuk okula vardığında öğretmenine selam verir, ceketini ve çantasını koyacağı yere gider, eşyalarını yerleştirir, o günkü takvimi, ders programını kontrol eder, sabah toplantısında diğer çocuklarla ve personelle selamlaşır. Çocuk için günlük rutin işler planlanırken, bunun çocuğa dünyayı daha düzenli ve anlamlı bir şekilde anlamasına nasıl yardımcı olacağını düşünerek yapmamız önemlidir. Etkinliklerin art arda gelişi, kendi içerisinde bir rutin oluşturduğu gibi, ayrıca her bir etkinliğin kendine özgü net bir başlangıç, devam ve bitiş gibi bir rutini de vardır. Örneğin, sabah beslenme saatinde kahvaltıya başlama, beslenme çantasının alınmasıyla başlar. Kahvaltı malzemelerinin çıkarılıp masaya dizilmesiyle devam eder ve bunların toplanmasıyla son bulur. Bu basamakların her birine tam katılımı sağlanan öğrenci, bu rutini fark edip ilerleyen günlerde kendisi bunları yapmaya başlayacak ya da bu basamakların yapılmasına katılacaktır. Kahvaltıdan sonra rutin diş fırçalamayla devam ettiğinde rutini anlayan öğrenci kendiliğinden diş fırçasına ve lavaboya doğru yönelecektir. Rutinlerin öğrencilerin hayatının nasıl devam ettiğini fark etmeleri ve bu etkinliklere katılarak bağımsızlaşmalarına yardım eder. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuklarla çalışacak uzmanlara öneriler. Sıcak bir iletişim kurun. Açça çocukla ilk tanışma çok önemlidir. Açça çocukla tanışırken yumuşak bir ses tonu kullanarak selamlaşın. Ani ve sert dokunuşlardan kaçının. Elinin üzerine hafif bir dokunuşla selam vermiş ve orada olduğunuzu ona bildirmiş olursunuz. O size izin vermediği sürece çocuğa dokunmaktan kaçının. Sıcak bir iletişim kurmak ve size güvenmesini sağlamak için onun yaptıklarına katılın, onun gibi yapın. Örneğin çocuk elini masaya vurarak ritim tutuyorsa siz de onun gibi yapın. Bir süre sonra ritim oyunu oynadığınızı ya da sırayla ritim tuttuğunuzu görebilirsiniz. Bu küçük oyun sıcak iletişimin başlangıcı olacaktır. İyi bir gözlemci olun. Açça çocuklarla çalışan bir öğretmenin iyi bir gözlemci olması çok önemlidir. Bir açça çocuğun hangi iletişim yolunu kullandığını, hangi becerilere sahip olduğunu ya da nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığını anlamak için iyi bir gözlemci olmayı gerektirir. Bazen sadece çocuğun nefes alışverişindeki değişme bile bize çocuk hakkında bilgi verebilir. Belki de hızlı nefes alışverişi bize hoşlandığı şeyi gösteriyor olabilir. Bazen öğrencilerin problem davranışlarının nedenlerini ya da rahatsız oldukları durumları anlamak için de iyi bir gözlemci olmak gerekir. Örneğin fiziksel yetersizliği, işitme yetersizliği olan ve sembolik iletişim yollarından birini henüz kullanmayan bir öğrenci çalışma sırasında sürekli ağlamaktadır. Öğretmen, öğrencinin o gün yorgun olabileceği ve çalışmak istemediğini düşünebilir. Oysa çocuğun çorap lastiği ayak bileğini sıkmış ve canını acıtmaktadır. Öğrenci bunu ne söyleyebilmiş ne de gösterebilmiştir. Öğretime hazırlıklı gelin. Sınıfa her zaman öğretime hazırlıklı gidin. Bir amaca ulaşmak için birden fazla etkinliğe ya da çok çeşitli materyallere gereksinim duyabilirsiniz. Bazen çocuklar için planladığınız etkinlik ya da hazırladığınız materyal motive edici olmayabilir. Bu durumda her zaman bir alternatifiniz olmalı. Bu aynı zamanda özel eğitim öğretmenlerinin ne kadar yaratıcı olması gerektiğini bize hatırlatıyor. Evinizdeki bir işe yaramadığını düşündüğünüz materyaller sınıfınızda öğretim materyaline dönüşebilir. Öğrencinize saygı duyun. Ralph Waldo Emerson'ın "Eğitimin sırrı çocuğa saygıyla başlar" sözü her öğretmene mesaj vermektedir. Ancak açça çocuklarla çalışan öğretmenler bu mesajı tam olarak anlamalıdırlar. Açça çocukların kendi haklarını savunamayacakları bir gerçektir. Bu gerçek, çevrelerindeki insanların onların haklarına saygı göstermesinin gerekliliğini vurgular. Öncelikli olarak öğretmenler olarak sizler öğrencilerin haklarını savunmalı ve onların haklarına saygı duymalıdır. Aynı zamanda çocuğun mahremiyetinin farkında olmaları için herkesi teşvik etmelidirler. Çocuğun yanında ondan bahsetmekten kaçının ve bahsedilenlere de uyarın. Çocuğun görememesi, duyamaması ya da bilişsel güçlüklerinin olması anlayamayacağı anlamına gelmez. Sözlü olmasa bile çocuk çevresinde olan biteni anlar, hisseder. Çocuğa uygun riskler alarak kendisine saygı duymasına fırsat verin. Kendi işlerini kendisini yapmasına izin verin, hatta buna onu siz teşvik edin. Örneğin okulda yapılacak bir beslenme saatinde çocuğun beslenme çantasını kendisinin açmasına, meyve suyunun pipetini kendisinin takmasına fırsat verin. Çocuklar bunları öğretmenlerin yardımıyla da yapsa, bunu yapmaları uzun ve zaman alıcı da olsa buna fırsat verilmelidir. Kendi işini kendisinin yapması çocuğun bağımsızlığına hizmet edeceği gibi öz saygısının gelişmesine de hizmet edecektir. Bir işi başarmanın mutluluğunu yaşayacaktır. Bu da yeni becerileri yapmada istekli olmasını sağlar. Kendi kronolojik yaşına uygun aktiviteler ve malzemeleri seçmesi için çocuğa yardım ediniz. Bir çocuk fiziki yaşının çok altında gelişimsel seviyesinde işlevde bulunuyor olsa bile yaşına uygun biçimde giyinmesi ve hareket etmesi için teşvik edilmelidir. Örneğin çocuk 13-19 yaş arasında bir gençse ve müzik dinlemekten çok hoşlanıyorsa onun sadece çocuk şarkıları yerine popüler müzik dinleterek aralarından seçim yapmasına izin verilmelidir. Eğer 8 yaşında çocuk ağzından akan saniyeyi kontrol edemiyor ve önünü sürekli ıslatıyorsa, önüne kalpli bir bebek önlüğü takmak yerine gençlerin kullandığı bandana takılabilir. Böylece modaya uygun giyinen bir genç olur. Böylece gerektiğinde bandanayı da değiştirmek kolay olur. Bağımsızlığı ön planda tutun. Açça çocuğun hayatta mümkün olduğu kadar bağımsız işlevde bulunabilecek hale getirmek en önemli amacımız olmalıdır. Bağımsızlığın anlamı her öğrenci için farklıdır. Bazı öğrenciler için bağımsızlık, tekerlekli sandalye ile dolaşabilme, bazıları için sesli iletişim cihazı ile iletişim kurabilmelidir. Bir açça öğrencinin bağımsızlık kazanma sapı öğrencilerle birlikte çalışan öğretmenlerin çok büyük enerjileri, yaratıcılıkları ve sabırlarına bağlıdır. Bazen bir çocuktan yapmasını beklediğiniz beceriyi, örneğin çorap giymek, onun yerine yapıvermek, öğrencinin kendisi tarafından yapılmasını beklemekten ya da bunu ona öğretmekten daha kolay gelir bize. Ancak onun yerine yapmak çocuğun bağımsız olma şansını elinden almaktır. Öğrencilerle normal ses ve normal lisan ile konuşun. Açça çocukla konuşurken açık ve anlaşılır konuşmak, öğrencinin anlayabileceği kelimeleri kullanmak önemlidir. Normal bir ses tonu ile konuşunuz. Yüksek perdeden, bağırarak ya da şarkı söyleyerek gibi konuşmak anlamasını güçleştireceği gibi nasıl konuşması gerektiğini de çocuğa öğretemeyecektir. Bazen öğretmenler yapay konuşmalara yer verirler. Ses tonunuz kadar nasıl konuştuğunuz da önemlidir. Eğer yetersizlikten etkilenmemiş bir çocukla bu şekilde konuşmuyorsanız açça çocukla da o şekilde konuşmayın. Bazen öğretmenler görme yetersizliğinden etkilenmiş açça çocuklarla konuşmalarında kullandıkları kelimelere dikkat ederler. Oysa buna gerek yoktur. Günlük dilde doğal olarak kullandığınız kelimeleri kullanmanız en doğrusu ve doğal olacaktır. Görsel kavramlardan ve renklerden bahsedebilirsiniz. Aynı şekilde izle bak, gördün mü gibi kelimeleri kullanabilirsiniz. Örneğin bir görmeyen açça çocuğa gitmekte olduğu yere bakmasını söylediğinizde bunun dikkatli ol anlamına geldiğini ya da gördün mü dediğinizde ona dokunsal olarak hissedip hissetmesini sorduğunuzu anlayacaktır. Gerçek nesneler kullanın. Açça çocuklar, özellikle görme yetersizliğinden etkilenmiş çocuklar, başlangıçta sembolik canlandırmaları anlamayabilir. Örneğin, oyuncak bir at sadece görsel olarak gerçek ata benzer. Ama görmeyen öğrenciler için oyuncak atla gerçek atın hiçbir benzer yanı yoktur. Biz hayvanları öğretirken bu oyuncakları kullandığımızda beklediğimiz sonuca ulaşamayız. Çünkü çocuk bu minicik plastik hayvanları tanıyamaz. Bu durumu bir de geçmiş yaşantıları eksikliği, ayrıca gelişmesi gecikmiş bir çocuğun bakış açısından düşünelim. Bu cisimler onun için hiçbir şey ifade etmeyecektir. Çünkü çocuk gerçek bir atın neye benzediğini ancak ineğe dokunduğunda anlayacaktır. Çocuğun gerçek bir atla tecrübesi olsa bile plastik oyuncak at, gerçek atın görsel olmayan niteliklerinden çok azını taşıyacaktır. Eğer çocuğa gerçek bir atla deneyim yaşama fırsatı verirseniz, önce gerçek olan at hakkında bilgi edinebilir ve daha sonra gelişmesi yeterli duruma gelip hazır olduğunda uygun canlandırmaları zihninde yapabilir. Çok duyulu bir yaklaşımı kullanın. Açça çocuklarla, özellikle gelişmeleri gecikmiş, duyuları zarar görmüş çocukların eğitiminde çoklu duyulu bir yaklaşım kullanmak en iyisidir. Bu, çocuklara öğretimde birden fazla duyuya hitap edecek planlamalara yer vermek gerekir. Dokunma yoluyla öğrenme. Görmeyen çocuklar için yaşamsal Öneme sahiptir. Çünkü dünya ile ilgili edindikleri bilgilerin çoğunu dokunma yoluyla edinirler. İşitme de eşit derecede önemlidir. Görmeyen çocuklar işitmelerini kendileriyle dünya arasında bir bağ kurma aracı olarak kullanırlar. Tat alma ve koku duyuları da çevreden bilgi almada önemli bir yer tutar. Ayrıca görmeyen bireylerin çoğu en az ışık algısı olacak şekilde çeşitli derecelerde az görmeye sahiptir. Az gören öğrenciler için yüksek kontrastlı renkler, ışıklar ve malzemeler kullanılması önemlidir. İdeal olanı bu duyuların her birini birleştirerek bir öğretim yaklaşımının içinde kullanmak, çocuğa etrafındaki dünyayı keşfetmesi için fırsat vermek önemlidir. Örneğin yağmur hakkında bir öykü okuduğumuzu düşünelim. Deneyimleri zayıf, duyuları zarar görmüş, aynı zamanda bilişsel güçlükleri olan çocukların öyküyü sadece okunduğunda anlamaları ya da etkin biçimde dinlemeleri zor olabilir. Bu nedenle öyküyü okurken çok duyulu bir yaklaşım kullanmak uygun olacaktır. Öyküyü okurken kitaptaki görsel öğeler kullanılabilir. Eğer öğrencinin görmesi yeterli değilse, görsel kırışıklığı azaltılmış ya da görsel öğeleri belirginleştirilmiş başka resimler hazırlanabilir. Bunun yanı sıra yağmur ile ilgili malzemeler kullanılabilir. Yağmurluk, şemsiye, yağmur çizmeleri gibi. Aynı zamanda küçük bir fıskiyeli şişe ile çok az su serpilerek yağmur yağıyor hissi verilebilir. Bu çocuğun etkin dinlemesine ve öyküyü daha iyi anlamasına hizmet edecektir. Ancak dikkat edilmelidir ki bu bir duyunun kaybını telafi etmek için çocuğun diğer duyularını bombardımana tutmak anlamına gelmemelidir. Günlük olaylara katılımı teşvik edin. Açça çocuklar genellikle günlük olaylara katılmaz ya da bunları anlamayacakları düşünerek dışında tutulurlar. Oysa her çocuk evde ve okulda grup etkinliklerine katılmaktan büyük yarar sağlar. Diğerlerinin yaptığı her şeyi yapamasa da kendi seviyesindeki etkinliklere katılır. Örneğin, açça çocuklar da 23 Nisan için sınıf süslemelerine ve hazırladıkları gösteriyle törene katılabilirler. Pazara gidip meyve alıp torbaya koyabilirler. Sınıf defterini okul müdürünün odasına götürebilirler. Vurgulanmak istenen, diğer çocukların yaptığı her şeyi aynı derecede yapmasının beklenmesi değildir. Ama bunlara katılımları farklı derecelerde sağlanabilir. Günlük olaylara katılım, yaşadıkları hayatının çevrelerinde dönen olayların farkına varmalarını sağlayacaktır. Örneğin, görme yetersizliğinden etkilenmiş, bilişsel güçlükleri olan 13 yaşındaki bir çocuk düşünün. Bu çocuk hayatında hiçbir partiye katılmamış, hayatında hiç pasta görmemiş ve mum üflememiş ya da arkadaşlarından hiç hediye almamıştır. Böyle bir çocuğun akranlarıyla aynı haklara sahip olması gerektiği düşünülürse, normal hayata katılım için gerekli düzenlemelere yer verilmelidir. Çevrede olup biteni anlamasına yardım edin. Bizler etrafımızdaki dünyayı diğer insanlarla bağlantılarımız vasıtasıyla öğreniriz. En erken etkileşimler anne babalarımızla, bakıcılarımızla olur. Bu etkileşimler sosyal, kavramsal ve iletişimsel gelişimlerimizin temelini oluşturur. Yetişkinler bebeğin ağlamasını, gülmesini, vücut hareketlerini ve çıkardığı sesleri gözlemlerler. Bu tepkilere bakarak bebeğin ihtiyaçlarını karşılarlar. Bebek bu tepkilerine nasıl cevap aldığını görerek bu yolla isteklerini ve ihtiyaçlarını nasıl ileteceğini öğrenir. Aynı zamanda çocuk örneğin sıra alma gibi basit sosyal davranışları ve bu etkileşimler sırasında öğrenir. Eğer çocuk yetersizlikten etkilenmişse, özellikle de birden fazla yetersizliği varsa bu erken etkileşim zedelenebilir. Özellikle görmeyen çocuklar çevrelerinden görsel ipuçları yakalayamazlar. Belirgin ipuçları olmadan bir yere yaklaşmaktan ve hareket etmekten korkabilirler. Göremeyen bir çocuk için dünya ürkütücü ve önceden kestirilemeyen bir yerdir. Gören çocuklar anne babalarının ceketlerini giydiklerini, araba anahtarlarını aldıklarını gördüklerinde gezmeye gideceğini anlarlar. Ancak görmeyen bir çocuk olup biteni anlamayabilir ve dolayısıyla anne babası onu dışarıya çıkarmak için yaklaştığında korkabilir. Kendisine ve çevresine zarar verebilir ya da başka problem davranışlar gösterebilir. Gören bir çocuk ise kardeşinin dolaptan bir fincan alarak buzdolabına yöneldiğini, fincana meyve suyu koyduğunu ve ona doğru fincanla birlikte yürüdüğünü gözlemleyebilir. Görmeyen bir çocuk eğer seslerden anlam çıkarma konusunda zorluk çekiyorsa, bir fincan meyve suyunun dudaklarına dokunması onun için sürpriz olabilir. Çocuğa bir şeyin ardından başka ne olacağını söylemek ve ilaveten sözler bilgiyle birlikte sürekli ve anlamlı dokunsal ipuçları sağlamak önemlidir. Dolayısıyla çocuklara ne zaman gelip, ne zaman ayrılacağınızı, kim olduğunuzu ve ne yapacağınızı çocuğa bildirmelisiniz. Eğitsel programın temel unsuru olarak geleceğin planlanmasına yer verin. Tüm eğitimin amacı bizi gelecek için hazırlamaktır. Gelecek için bir vizyon, ileriyi görme, geliştirmeliyiz ki ileriye doğru nasıl en iyi şekilde davranacağımızı saptayalım. Kişisel gelecek planlaması, kişisel merkezli planlama süreci, bir bireyin hayatındaki önemli kişileri bir araya getirerek hem geleceğin beklentilerini ve korkularını hem de bu planlamayı başarıya ulaştıracak kendine özgü tavır ve tutumları tartışmaktır. Bu teknik bireyi planlamanın merkezine yerleştirir ve onun hoşlandıkları, hoşlanmadıkları, dayanma gücü ve ihtiyaçları, o ileriyi görmenin, vizyonun ne olacağı konusunda meselenin ana hatlarını belirler. 11. ayrımın sonu sayfa 120.